Ayrım 25.
Krallık donanmasının daha küçük çaplı filolarının hatta tek savaş gemilerinin Avrupa dışında giriştikleri bir sürü etkinlikle korsanlık eylemlerini bastırmak, köle gemilerini durdurmak, karaya gemici çıkarmak ve kantondan Zengibar'a yerel yöneticilerin gözünü yıldırmak sağlanan sonuçlar belki daha bile belirleyici oluyordu. İngilizlerin ikinci önemli nüfuz alanı genişlemekte olan sömürge imparatorluğuydu. Burada da genel durum İngiltere'nin imparatorluk için İspanya ile Fransa ile ve başka Avrupa devletleriyle tekrar tekrar savaşmak zorunda kaldığı, önceki 200 yıla göre çok daha az rekabet gerektiriyordu. Fransa'nın Pasifik'te ara sıra yaptığı hareketler ya da Rusların Türkistan'daki saldırıları bir yana bırakılırsa ciddi bir rakip kalmamıştı. O halde 1815-1880 yılları arasında Britanya İmparatorluğu'nun bir güç politikası boşluğu içinde var olduğunu ileri sürmek pek abartı olmayacaktır. Zaten sömürge ordusunun oldukça ufak tutulabilmesinin sebebi de buydu. İngiliz emperyalizminin sınırları olduğu da bir gerçektir. Amerika Cumhuriyeti'nin batı yarı küresinde, Fransa ve Rusya'nın doğu yarı küresinde genişlemeleri de bir takım sorunlar yaratıyordu. Ama tropiklerin pek çok yerinde ve uzun süreyle İngiliz çıkar grupları, tüccarlar, büyük çiftlik sahipleri, gezginler, misyonerler, karşılarında yerli halklar dışında yabancı kimseler bulmadılar. Dış baskıların nispi olarak bulunmayışı, ülke içinde de lesefer liberalizminin güçlenmesi sonucu pek çok yorumcu sömürge edinmenin gereksizliğini ileri sürerek, sömürgelerin fazlasıyla ağır bir yük altında bulunan İngiliz vergi yükümlülerini sık boğaz etmekten başka bir şey olmadığını iddia ettiler. Ancak İngiltere içinde emperyalizme karşı kullanılan retorik ne olursa olsun, gerçek şuydu ki imparatorluk büyümeye devam ediyor. Bir hesaba göre 1815-1865 arası yılda ortalama 100 bin mil kare oranında genişliyordu. Singapur, Aden, Falkland Adaları, Hong Kong, Lagos gibi yerler stratejik ticari amaçlarla alınmıştı. Öbür sömürgeler ise gözü topraktan başka bir şey görmeyen ve Güney Afrika bozkırları, Kanada çayırlıkları ve Avustralya'nın tenha kırlarında ilerleyen beyaz göçmenler aracılığıyla elde edilmişti. Böylelerinin ilerleyişleri genellikle yerli halkın direnmesine yol açıyor ve bu direnişler İngiltere'den ya da İngiliz Hindistanı'ndan gelen askerlerce bastırılıyordu. Yeni sorumluluklar listesinin kabarmasından rahatsızlık duyan İngiliz hükümeti resmi toprak ilhaklarına karşı çıksa bile, genişleyen İngiliz toplumunun resmi olmayan etkisi Uruguay'dan Levant'a, Kongo'dan Yangtze'ye kadar hissediliyordu. Fransızların dağınık sömürgeleştirme çabaları ve Amerikalılar ile Rusların daha yerel iç sömürgeleştirme örnekleriyle kıyaslandığında, İngilizlerin emperyalizmi 19. yüzyılın büyük bir bölümünde benzersiz kalıyordu. İngilizlerin sivrildikleri ve kuvvetli oldukları üçüncü alan, maliye alanıydı. Bu nokta elbette ülkenin genel sanayi ve ticari gelişiminden ayrı düşünülemez. Sanayi devrimini körüklemek üzere para gerekmiş, sanayi devrimi de yatırılan sermayenin gerektirdiği karlarla çok daha fazla miktarlarda paranın kazanılmasına yol açmıştı. Bundan önceki bölümde görüldüğü gibi, İngiliz hükümeti de bankacılık ve hisse senedi piyasalarında sahip olduğu krediden yararlanmayı öteden beri bilmişti. Ancak 19. yüzyıl ortalarında maliye dünyasında ortaya çıkan gelişme hem nitelik hem nicelik yönünden daha önce olup bitenlerden farklıydı. İlk bakışta göze çarpan nicelik farklılığıdır. Uzun süren barışın ve Birleşik Krallık için kolayca sermaye sağlanabilmesinin yanı sıra ülkenin mali kurumlarında görülen düzelme İngilizleri hiç olmadığı kadar ülke dışında yatırıma özendirmiştir. Waterloo'yu izleyen 10 yıl içinde her yıl ihraç edilen 6 milyon sterlin dolayındaki para, 100 yıl ortasında yılda 30 milyon sterline, 1870-1875 arası da şaşırtıcı bir toplam olan 75 milyon sterline çıkmıştı. Bunun sonucunda İngiltere'nin faiz ve kar paylarından elde ettiği ve 1830'lu yılların sonlarında elverişli bir miktar olan 8 milyon sterline çıkan geliri, 1870'lerde 50 milyon sterlini aştı. Ancak bu miktarın büyük bir bölümüyle hemen ülke dışında yeniden yatırım yapılıyor ve bu süreç yukarı doğru verimli bir tırmanış içinde, Yalnız İngiltere'nin zenginliğini arttırmakla kalmıyor, global ticaret ve ulaştırma alanlarına sürekli hız veriyordu. Bu çok geniş çaplı sermaye ihracı çeşitli ve önemli sonuçlar doğurmuştur. Bunlardan ilki deniz aşırı yerlerdeki yatırımların İngiltere'nin görünür kalemlerde her zaman maruz kaldığı yıllık ticaret açığını önemli ölçüde azaltmasıydı. Bu yönden yatırım gelirleri zaten bir hayli yüksek olan ve gemi taşımacılığı, sigortacılık, bankacılık ücretleri, mal alım satımı ve benzerinden gelen görünmez kazançlarda artış sağladı. Tüm bunlar bir arada İngiltere'nin hiçbir zaman bir ödemeler dengesi bunalımına düşmemesini sağlamakla kalmamış, hem içeride hem dışarıda sürekli olarak zenginleşmesine yol açmıştır. İkinci nokta İngiliz ekonomisinin çok büyük bir körük gibi çalışmasıydı. Muazzam miktarlarda ham madde ve yiyecek maddesini kendisine çekiyor ve çok büyük miktarlarda tekstil, demir ürünleri ve başka tür mamulleri dışarı veriyordu. Deniz taşımacılığı şebekesi, sigortacılık işlemleri ve 19. yüzyıl boyunca özellikle Londra'dan ve Liverpool, Glasgow ve başka pek çok kentten dışa doğru yayılma bankacılık bağları 19. yüzyıl boyunca bu görünür ticaret düzenine paralel olarak işledi ve onu tamamladı. İngiltere'deki iç piyasanın açıklığını ve Londra'nın deniz aşırı bölgelerden gelen geliri Georgia'dan Queensland'e kadar pek çok yerde yeni demir yollarına, limanlara, kamu hizmetlerine ve tarım alanındaki girişimlere yeniden yatırmaya istekli olduğunu düşünürsek, görünür ticaret akışı ile yatırım düzenleri arasında genelde birbirlerini tamamlayan bir ilişki vardır. Söz gelimi Arjantin sığır ve tahıl ihracatı için Birleşik Krallık'ta hazır bir pazar bulabiliyor ve bu yolla İngiltere'den aldığı mamul mallar ve çeşitli hizmetler için ödemede bulunmakla kalmıyor, Londra'nın verdiği uzun vadeli borçları da geri ödeyerek yeni borçlar için kredisini yüksek tutabiliyordu. ABD'nin 20. yüzyılda Latin Amerika'ya verdiği borçlarla kısa vadeli borç ve tarım ürünlerinin ithaline izin verilmemesi biçiminde çarpıcı bir zıtlık görülmektedir. Buna bir de altın standardının giderek daha yaygın kabul görmesi ve Londra'da bozdurulan senetlere dayalı uluslararası bir kambiyo ve ödemeler mekanizmasının gelişmesi eklenince, Orta Victoria dönemi İngilizlerin klasik ekonomi biliminin ilkelerini izlemek yoluyla hem refahı hem de dünya üzerindeki uyumu arttıracak sırrı keşfettiklerine inanmaları hemen hiç şaşırtıcı değildi. Pek çok kimse korumacılık yanlısı, Toriler, doğunun baskıcı hükümdarları, yeni türemiş sosyalistler hala bu gerçeği kabul etmeyecek kadar anlayışsızdı. Ama laissez-faire ekonomisinin ve yararcı yönetim kurullarının temelde isabetli olduğunu herkes mutlaka görecekti. Tüm bunlar İngilizleri kısa vadede daha önce olmadıkları kadar varlıklı hale getirirken, daha uzun vadede stratejik tehlikeli unsurları taşımıyor muydu? Geçmişte kalanlara bakıyor olmanın verdiği bilgelikle, insan bu yapısal nitelikli ekonomik değişikliklerin İngiltere'nin dünya üzerindeki nispi gücünü daha sonradan etkileyecek en az iki sonucunu seçebiliyor. Bunlardan ilki İngiltere'nin başka ülkelerin uzun vadedeki büyümelerine nasıl katkıda bulunduğudur. Bunu hem sürekli mali destekle dış ülkelerdeki sanayiye ve tarıma varlık kazandırıp bunları geliştirerek hem de deniz aşırı bölgelerdeki üreticileri ileriki 10 yıllarda kendi ürünleriyle rekabet edebilecek hale getirecek demir yollarını, limanları ve buharlı gemileri yaparak sağlıyordu. Bu çerçeve içinde işaret edilmesi yararlı olan bir nokta şudur ki, buhar gücünün fabrika sisteminin, demir yollarının ve sonra da elektriğin ortaya çıkışı, İngiltere'nin daha yüksek verime ulaşmasını zorlaştıran doğal fiziksel engelleri aşmasını, dolayısıyla da ulusun refahını ve gücünü arttırmasını sağlarken, bu buluşlar Birleşik Devletler'e, Rusya'ya ve Orta Avrupa'ya daha büyük yarar sağladı. Çünkü onların kara içine sıkışmış olan potansiyellerinin gelişmesini önleyen doğal, fiziksel engeller çok daha büyüktü. Kabaca bir değerlendirme yaparsak, sanayileşmenin yaptığı şey, ülkelerin kendi kaynaklarından yararlanma imkanlarını eşitlemek ve böylece daha ufak, kenarlarda yer alan ve denizci ve ticaretçi devletlerin o güne kadar sahip oldukları avantajlardan bir bölümünü onların elinden alarak büyük kara devletlerine vermek olmuştur. İleride stratejik bir zayıflığa yol açabilecek ikinci nokta, İngiliz ekonomisinin giderek artan bir ölçüde uluslararası ticarete, daha da önemlisi uluslararası maliyeye bağımlı hale gelmesiydi. 19. yüzyılın ortalarındaki 10 yıllarda ihracat gelirleri toplam ulusal gelirin 5'te 1'ini oluşturacak kadar bir artış göstermiştir. Bu ise Valpole ya da Pitt dönemlerinde olduğundan çok daha yüksek bir orandı. Özellikle çok genişlemiş olan pamuklu dokuma sanayi için deniz aşırı pazarlar hayati önem kazanmıştı. Ancak İngiltere daha çok tarıma yaslanan bir toplum olmaktan uzaklaşarak daha çok bir kent sanayi toplumuna dönüştükçe ister ham maddeler ister giderek artan ölçüde yiyecek maddeleri için yapılsın ithalatta hayati hale geliyordu. Hepsinin arasında en hızlı olarak büyüyen sektörde yani görünmez bankacılık, sigortacılık, mal alım satımı ve deniz aşırı yatırım hizmetleri konusunda dünya piyasalarına olan bağımlılık daha da kritik bir nitelik almıştı. Dünya Londra kentinin ayakları dibindeydi. Bu da barış zamanı için çok iyi bir şeydi ama yeni bir büyük güç savaşı çıksa durum ne olacaktı? İngiltere'nin ihracat pazarları 1809'da ve 1811-1812'de olduğundan da kötü bir biçimde mi etkilenirdi o zaman? Tüm ekonomi ve İngiltere'de yaşayan nüfus çatışma dönemlerinde kolayca kesilebilecek ya da askıya alınabilecek ithalata fazlaca bağımlı hale gelmiyor muydu? Pazarlar kapanabileceğine, sigortacılık durabileceğine, uluslararası sermaye transferleri gecikebileceğine ve kredi kaybı olabileceğine göre Londra tabanlı bir dünya bankacılık ve maliye sistemi yeni bir dünya savaşı çıktığında yıkılıvermez miydi? Ne gariptir ki bu koşullar altında ileri İngiliz ekonomisi daha az olgunlaşmış ve uluslararası ticaret ve maliyeye daha az bağımlı bir devletinkine göre çok daha ağır zararlara uğrayabilirdi. Liberallerin devletler arası uyuma ve zenginliğin durmadan artmasına ilişkin varsayımları düşünüldüğünde bunlar yersiz korkular olarak görünüyordu. Bütün istenen şey devlet adamlarının akılcı davranmaları ve eskilerin yaptığı gibi başka halklarla kavga etme budalalığına düşmekten kaçınmalarıydı. Gerçekten de lesefer yanlısı liberaller, İngiltere'nin sanayi ve ticareti ne kadar global ekonomiyle bütünleşir ve ona ne kadar bağımlı hale gelirse, çatışmaya yol açabilecek politikaların izlenmesi konusundaki isteksizliğinde o kadar büyük olacağını ileri sürmüşlerdir. Aynı şekilde maliye sektörünün büyümesi de memnunlukla karşılanmalıydı. Çünkü bu yalnızca yüzyıl ortasında görülen ileri atılımı körüklemiyor, İngiltere'nin ne kadar yol aldığını ve ilerici olduğunu da gösteriyordu. Öbür ülkelerde onun izinden giderek sanayileşseler bile, İngiltere çabalarını bu gelişmeye yardımcı olmaya yöneltir ve bu yolla daha da çok kâr ederdi. Bernard Porter'ın sözleriyle İngiltere, içinde ayakların oluştuğu ilk kurbağa yumurtası, kurbağaya dönüşen ilk iribaş ve sudan dışarı zıplayan ilk kurbağa idi. Ekonomik yönden öbürlerinden farklıydı ama bu yalnızca öbürlerinden çok ileride olmasından kaynaklanıyordu. Böyle hayırlı koşulları dikkate alınca stratejik zayıflık korkuları temelden yoksun görünüyordu. Orta Victoria dönemindeki çoğu İngiliz 1851 yılında Kristal Palas'ta açılışı yapılan, büyük sergi sırasında kıvanç gözyaşları döken Kingsley gibi olup bitenin kozmik bir kaderin gerçekleşmesi olduğuna inanmayı seçmişlerdi. Bana göre pamuk eğirme makinesi ile demir yolları, Cunard şirketinin gemileriyle elektrikli telgraf, bizim hiç değilse kimi açılardan evrenle bir uyum içinde bulunduğumuzu gösteren, aramızda yüce bir ruhun işler halde olduğunu gösteren belirtilerdir. Düzene sokan ve yaratan tanrıdır bu. Şans çarkının tepe noktasında bulunan tüm uygarlıklar gibi, İngilizlerde durumlarının doğal olduğuna ve takdirin bu durumun böylece sürmesi yolunda olduğuna inanabiliyorlardı. Ve tıpkı öbür uygarlıkların hepsinin başına geldiği gibi neye uğradıklarını şaşıracaklardı. Ancak bu oluncaya kadar daha zaman geçecekti. Palmerston ve Macaulay çağında gözle görünür olan İngilizlerin zayıf yanlarından çok kuvvetli yanlarıydı. Orta güçler. Ekonomik ve teknolojik değişikliklerin 1815'ten sonraki 50-60 yıl içinde Kara Avrupa'sının büyük güçlerinin nispi konumları üzerindeki etkisi çok daha az çarpıcı olmuştur. Bunun da başlıca sebebi, buralarda gerçekleşen sanayileşmenin İngiltere'dekine göre çok daha aşağı düzeyde kalan bir noktadan başlamış olmasıdır. Doğruya doğru gittikçe yerel ekonomiler daha da feodal bir yapıda ve tarım temeli üzerine kurulmuş görünüyordu. Ama 1790'dan önce ticari ve teknolojik gelişmenin pek çok yönüyle İngiltere'ye yakın olduğu Batı Avrupa'da bile 20 yıl süren savaş derin bir iz bırakmıştı. Nüfusun azalması, gümrük engellerinin değişmesi, artan vergiler, Atlantik kesiminin köyleşmesi, deniz aşırı bölgelerdeki piyasalardan ve buralardan gelen ham maddelerden yoksun kalınması, İngilizlerin son buluşlarını öğrenme zorlukları, Napolyon savaşları sırasında kimi ticaret kollarında ve bölgelerinde özel sebeplerle kaydedilen ilerlemelere rağmen ekonomik büyümeye hep engel olan noktalardı. Barışın sağlanması, ticaretin normale dönmesi ve kıta Avrupa'sındaki girişimcilerin Büyük Britanya'nın ne kadar gerisinde kaldıklarını görme fırsatını bulmaları demek olsa da birdenbire bir çağdaşlaşma furyası yaratmadı. Bir değişimin gerçekleşmesi için yeterli sermayede, ülkelerin kendi içlerinde bir talep de yetkililerde bir heves de yoktu. Pek çok Avrupalı tüccar, zanaatçı ve el dokuma tezgahı işçisi de İngiliz tekniklerinin benimsenmesine şiddetle karşı çıkacaklardı. Çünkü bunları çok da haklı olarak eski yaşam biçimlerine yönelmiş birer tehdit gibi görüyorlardı. Sonuç olarak buhar makinesi, buharlı tezgah ve demir yolları kıta Avrupa'sında bir ölçüde ilerleme kaydetmişlerdi ama 1815-1848 arası ekonominin geleneksel özellikleri baskın kalmıştı. Tarım sanayi üretiminden daha önemliydi. Ucuz ve hızlı ulaşım araçları yoktu ve tüketim mallarına ağır sanayiye olduğundan daha fazla ağırlık veriliyordu. Tablo 7'de gösterildiği gibi 1750'den sonraki 100 yıl içinde kişi başına sanayileşme düzeylerindeki nispi artışlar pek göz alıcı değildi. Durum ancak 1850'li ve 1860'lı yıllardan sonra değişmeye başladı. Restorasyon Avrupa'sına egemen olan politik ve diplomatik koşullar bir araya gelerek uluslararası statükoyu dondurmuşlar ya da en azından mevcut düzende yalnızca ufak tefek değişikliklere izin vermişlerdir. Salt Fransız devriminin hem ülkelerin iç toplumsal düzenlerine hem de Avrupa'nın geleneksel devlet sistemine yönelmiş olan ürkütücü bir tehlike oluşturması yüzündendir ki, Metternich ile onun gibi tutucu kimseler her türlü yeni gelişmeye artık kuşkuyla bakıyorlardı. Genel bir savaş riski taşıyan serüvenci bir diplomasi, ulusların kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesi ya da anayasal reformlar için yürütülecek bir kampanya kadar olumsuz karşılanıyordu. Politikacılar genelde sırf ülke içi çalkantılar ve çeşitli çıkar kesimlerinin yaşadıkları huzursuzlukların bile kendilerini yeterince uğraştırdığını düşünüyorlardı. Bu kesimlerin çoğu yeni makinelerin ilk ortaya çıkışını, kentleşmenin artmasını ve sanayi öncesi toplumlara özgü loncalar, küçük el sanatları ve korumacı kurallar için yeni yeni belirmekte olan tehlikeleri bile kendilerine yönelmiş tehditler olarak görüyorlardı. Bir tarihçinin 1830'da patlak veren büyük isyanlara olduğu kadar, orta büyüklükte pek çok ayaklanmaya da yol açan bölgesel bir iç savaş diye tanımladığı durum yüzünden, devlet adamlarının kendi rejimlerini zayıflatma ihtimali hayli yüksek dış mücadelelere girecek ne güçleri vardı ne de istekleri. Bu çerçevede şuna da işaret etmek gerekir ki, yapılan askeri eylemlerin çoğu sırf mevcut sosyopolitik düzeni devrimci tehditlere karşı savunmak için başlatılmıştı. Söz gelimi Avusturya ordusunun Piedmont'taki direnişi 1823'te kırması, aynı yıl Fransız askerlerinin Kral Ferdinand'ı eski yetkilerine kavuşturmak üzere İspanya'ya girmeleri ve en dikkate değer sebep olarak da 1848 Macar devrimini bastırmak için Rus askerlerinin kullanılması. Bu tür gerici önlemler İngiliz kamuoyunda giderek daha büyük bir hoşnutsuzluk yaratsa da ülkenin tarafsız konumu dolayısıyla liberal güçleri baskıdan kurtarmak üzere müdahalede bulunması söz konusu olmayacaktı. Avrupa içindeki toprak değişikliklerine gelince bunlar ancak bazılarının uğradığı zararların şu ya da bu biçimde karşılanması gereken büyük güçlerin kurduğu ittifakının rızası alındıktan sonra yapılabilecekti. Böylece kendinden bir önceki Napolyon çağından ya da bir sonraki Bismarck çağından farklı olarak 1815-1865 döneminde baş edilmesi zor olan politik sorunların çoğu Belçika-Yunanistan uluslararası bir boyut kazanmış ve tek taraflı eylemler onaylanmamıştır. Tüm bunlar mevcut devletler sistemine belki güvenilmez olsa da temel bir istikrar katmıştır. Prusya'nın uluslararası konumu 1815'i izleyen 10 yıllarda bu genel politik ve toplumsal koşullardan açıkça etkilendi. Renanya'nın alınmasıyla toprak bakımından çok genişlemiş olmasına rağmen Hohenzollern devleti Büyük Frederik dönemine göre artık çok daha az etkileyici görünüyordu. Ne de olsa Prusya toprakları üzerindeki ekonomik büyümenin Avrupa'daki hemen her yerden daha hızla gerçekleşmesi ancak 1850'li ve 1860'lı yıllara rastlamıştı. Buna karşı yüzyılın ilk yarısında ülke bir sanayi cücesi gibi duruyor, yılda 50 bin tonluk demir üretimi yalnızca İngiltere'nin, Fransa'nın ve Rusya'nınkinin değil, Habsburg İmparatorluğu'nun üretimi yanında da sönük kalıyordu. Üstelik Renanya'nın kazanılması Prusya'yı yalnızca coğrafi olarak bölmemiş, devletin daha liberal batı eyaletleri ile daha feodal doğu eyaletleri arasındaki politik bölünmeleri de kızıştırmıştı. Bu dönemin büyük bir bölümünde ülke içi gerginlikler politikada ön sıraya çıkmıştı. Gerici kuvvetler genellikle egemen durumdaydılar ama 1810-1819 arasında görülen reformcu eğilimler karşısında telaşa kapılıp 1848-1849 devrimi yüzünden oldukça büyük bir panik yaşadılar. Askerler yeniden tümüyle dar görüşlü bir rejim kurdukları zaman bile iç huzursuzluk korkusu Prusyalı seçkinlerde dış politika serüvenleri tasarlayacak istek bırakmamıştı. Tersine tutucu kimseler Avrupa'nın başka yerlerinde özellikle de Rusya ve hatta Avusturya'daki istikrar güçlerine mümkün olduğunca yakınlaşma gereğini duyuyorlardı. Prusya'nın iç politika anlaşmazlıkları, Almanya meselesiyle ilgili tartışma, yani 39 Alman devletinin sonuçta birleşme ihtimaline ve bu amaca ulaşmak için izlenecek yollara ilişkin tartışma yüzünden daha da karmaşık bir hale geliyordu. Çünkü bu sorun beklenebileceği gibi Prusya'nın liberal ulusçu ve burjuvazisini çoğu muhafazakardan uzaklaştırmakla kalmamış, Orta ve Güney Alman devletleriyle hassas nitelikli bir takım görüşmelerin yapılmasını gerektirmiş. Ve hepsinden önemlisi Habsburg İmparatorluğu'yla en son 1814'te Saksonya konusundaki ateşli tartışma sırasında tanık olunan rekabeti yeniden canlandırmıştı. Prusya 1830'lardan sonra gelişen Avusturyalıların kendi sanayicilerinden gelen korumacı baskılar yüzünden katılamadıkları ve giderek önem kazanan Alman Gümrük Birliği'nin Zollverein tartışmasız lideri olduğu halde bu 10 yıllar içinde politik üstünlük dengesi genellikle Viyana'dan yana olmuştur. Her şeyden önce hem 3. Frederick William'ın 1797-1840 hem 4. Frederick William'ın 1840-1861 Habsburg İmparatorluğu'yla çıkacak bir çatışmanın sonuçları karşısında duydukları korku, Metternich ile onun ardından gelen Schwarzenberg'in kuzey komşularıyla olan bir çatışmanın sonuçları karşısında duydukları korkudan daha büyüktü. Ayrıca Avusturya, Alman Federasyonu'nun Frankfurt'taki toplantılarına başkanlık ediyordu.